Ayrım 32, sayfa 311, 28. kısım, Bylant Adası. O akşamüstü saat 8'i biraz geçe, Messi mutfaktaki sobanın yanında ellerini ısıtırken, Selenski'nin merdivenlerden indiğini duydu. Üzerinde bütün gün giymiş olduğu köylü elbiseleri vardı. Ancak altına giydiği ısıtıcılı giysilerle, olduğundan da şişman görünüyordu. Elinde küçük ve yıpranmış bir valiz taşıyordu. Messi, "Her şey hazır mı?" diye sordu. Olabildiği kadar, dedi Slenski. Jane nerede? Uçağı yakıt doldurduktan sonra buzun üzerine kalkış için gerekli ışıkları yerleştirecekti. Onun yapmasını tercih ederim. Dışarısı bir kızak köpeğini bile donduracak kadar soğuk. Anna hazır mı? Isıtıcılı elbisesini giyiyor. Neyin var Jack? Pek mutlu görünmüyorsun. Otur Alex. Slenski masanın üzerine ilişti. Messi de bir iskemle çekti. Bakışlarını Slenski'ye çevirdiğinde yüzü çok ciddiydi. Açıklanmasını istediğim bir iki konu var Alex. Hepsi de Anna ile ilgili. Slenski bir sigara yaktı. Başla öyleyse. Ne olursa olsun ona acı çektirilmesini istemiyorum. Ne KGB tarafından ne de bir başkası. Bu da ne demek oluyor? Senden hoşlanıyor Alex. Çok belli. Birlikte tehlikeli bir göreve giden bir kadınla bir erkeğin rahatlık içinde olsa birbirlerine yaklaşmaları kaçınılmaz. Oysa ben onun görev sırasında gereksiz tehlikeye atılmasını, senin fazla yakınında bulunarak acı çekmesini istemiyorum. Geri dönebilme ihtimali var. Sen onun kadar şanslı olmayabilirsin. Slenski kendini savunur gibi, sanki Anna'ya kişisel bir ilgi gösteriyor gibisin, dedi. Messi bir an düşündü, özenle kullanacağı kelimeleri aradı. Çoğu kişiden fazla acı çekti, dedi. Onu korumak istiyorum diyelim. Onun en az acıyla geri döndüğünü görmek istiyorum. Ben de öyle. Messi tereddüt etti. Öyleyse istediğimi yapacaksın. Slenski ayağa kalktı. Benim niyetim Anna'ya acı çektirmek değil ama ikimizin arasında olacakları kontrol edemem Jack. Anna'ya karşı söylediğinden fazla şeyler duyduğumu sanıyorum. Belki sen de öyle ama o zaman bunları daha önce düşünmen gerekirdi. Messi bir dakika kadar sessiz kaldı, yüzü üzüntülüydü. Öyleyse bana söz ver, dedi. Eğer sırtınız duvara dayanır da yakalanmak üzere olduğunuzu, Anna'nın siyanür hapını yutacak kadar zamanı kalmadığını düşünürsen, o KGB pişlerinin eline canlı geçmemesini sağla. Slenski bir süre cevap veremedi. Messi'nin yüzündeki samimi endişeyi görünce, işlerin buraya varmayacağını umalım, dedi. Anna 5 dakika sonra merdivenlerde göründü. Onun da içinde ısıtıcılı elbise, üstünde ise köylü kıyafeti vardı. Bütün bu giysilerle bir balona benziyor, Slenski gibi o da elinde ufak bir valiz taşıyordu. Masanın üzerinde bir şişe vodka ve kadehler vardı. Slenski 3 kadeh doldurdu. Kadehlerden birini Messi'ye, diğerini Anna'ya uzattı. Sinirli misin? Anna Slenski'ye baktı. Aralarından bir akım geçti. Sonra titriyorum, dedi. Slenski gülümseyip kadehini kaldırdı. Aldırma. Sen farkına varmadan geçer. Messi sobanın başından ayrıldı. Bir süre Anna'ya baktı. Kadehini boşaltıp "Pekala, her şeyi son bir kez daha gözden geçirelim," dedi. "Önce ceplerinizi boşaltın, çantanı da anla." Üzerlerindekilerini 2 ayrı yığın halinde masanın üstünde topladılar. Messi her şeyi gözden geçirdi. "Güzel, her şey düzgün. En son isteyeceğiniz yanınızda size ele verilecek kişisel bir şey götürmeniz. Mesela çiklet ya da New York'ta yapılmış bir mücevher, yüzük ya da kolye. Bazen başımıza geliyor, insanlar korku ve heyecandan unutuveriyor." Messi odanın köşesini, paraşütlerin, bezden atlama tulumlarının, kaskların, gözlük ve eldivenlerin durduğu yeri gösterdi. Sairenin içinde fazladan bir paraşüt vardı. Bunlar Jane harekete hazır olana kadar bekleyebilir. Bir şey daha. Atladıktan sonra herhangi bir nedenle birbirinizden ayrılmak zorunda kalıyorsanız ya da yerin indikten sonra temas kuracağınız kişiyle buluşamazsanız, buluşma yeriniz Tallinn'deki merkez tren istasyonunun ana platformu olacak. Sabah saat 9'da. Eğer içinizden biri ya da karşılayacağınız gelmezse, ertesi gün size söylediğim güvenlik önlemlerini alarak gideceksiniz. Yalnız bu kez saat 10'da. Eğer üçüncü günde buluşamazsanız, başınızın çaresine bakarsınız. Yapacak bir şey yok. Sormak istediğiniz bir şey? Anna, bizi kimin karşılayacağını bana hiç söylemedin, dedi. Estonya direnişinin bir üyesi. Sana bundan fazlasını maalesef söyleyemem Anna. Ya yakalanırsan? Anna kuşkulu gözlerle Messi'ye baktı. Bir şey söylemedi ancak Messi elini usulca kızın koluna koydu. Slenski'den ayrılmamaya çalış. Her şey yolunda gider. Kapı dondurucu bir soğukla birlikte açıldı. Sarinen elinde dayanıklı bir el feneriyle gözüktü. Pilot elbisesinin üzerine sarı muşambadan bir yağmurluk giyip boynuna kaşkol bağlamıştı. Elinde de kalın yün eldivenleri vardı. ''Tanrım ne gece!'' dedi kapıyı kapatırken. Elbiselerini silkeleyip vodka şişesini gösterdi. ''Böyle bir şeye ihtiyacım olabilirdi.'' Messi, ''Böylesi aptallık olmaz mı?'' diye sordu. Sarinen sırıtıp eldivenlerini çıkardı. ''Rahatla Jack, içkiliyken uçmam. Tek bir bacak yeterince ağır bir ceza. Evet, uçağın deposu doldu. Gördüğüm kadarıyla sizler de hazırsınız.'' Saatini kontrol edip Anna ve Silenski'ye döndü. 10 dakika daha. Yavaş yavaş şu atlama tulumlarını giyseniz.'' Anna ve Silenski tulumları giyerken Messi Finlandiya'nın yanına yaklaştı. ''Hava nasıl olacak?'' ''Beklediğimden de sert ama endişelenme. Daha beterini de gördüm.'' Birden tavandaki ışık göz kırpmaya başladı. Sarinen başını kaldırıp ''Allah kahretsin!'' dedi. ''Anlaşılan jeneratör bir oyun oynayacak. Pekala, önemli bir şeyden söz etmek istiyorum Jack.'' Sarinen öğleden sonra Messi'ye jeneratörü nasıl çalıştıracağını göstermişti. Şimdi de odanın köşesindeki küçük masaya yöneldi. Üzerindeki kalın bezi kaldırdı. Bezin altından radyoya benzer kadranlar ve düğmelerle dolu bir alet göründü. Messi yaklaştı. ''Nedir bu?'' ''Bir telsiz ya da daha doğrusu inişimde yardımcı olacak bir radyo. Anteni dışarıda, hangarın damında.'' ''Radyo ne işe yarayacak?'' Sarinen gülümsedi. ''Evin işareti Jack, bana 50 mil öteden koordinat ve morse sinyalleri verecek. Biz havalanmadan önce aleti çalıştır. İşte böyle.'' Telsizin üzerindeki düğmeyi çevirdi. Kadranda yeşil bir ışık göründü. ''Aküsünü yeni doldurdum. Jeneratörden daha güvenilir. Herhangi bir sorun çıkacağını sanmam. Ama eğer bu yeşil ışık sönerse akü boşalmış demektir. Böyle hiç olmaz ya, eğer olursa telsizi jeneratöre bağlarsın.'' Duvardaki bir prize kadar uzanan kabloyu gösterdi. ''Ama ne olursa olsun jeneratörü çalışır durumda tutman gerekir. Yoksa sinyali kaybedersem geri dönüp burayı bulmakta güçlük çekerim. Üstelik jeneratörü istememin bir nedeni daha var. Dışarıya buzun üzerine geçici pist ışıkları yerleştirdim.'' ''Ya çevrede başka uçak varsa radyo sinyallerine gelmezler mi?'' ''Bu gece havada fazla uçak olacağını sanmam. Üstelik benim frekansıma ayarlanmış olmaları gerekir. Oysa benim kullandığım Helsinki çevresindeki askeri ve sivil uçaklarınkinden çok farklı.'' Messi başıyla onayladı. Sarinen masanın yanına gelip vodka şişesini aldı. Kadehleri ağzına kadar doldurdu. Kendine de küçük bir damla ayırdı. Silenski ve Anna yeşil atlama tulumlarını giymiş, gözlük ve kasklarını takmışlardı. Eldivenleri giymeden önce beklediler. Sarinen gülümseyip kadehini kaldırdı. ''Anlaşılan bir ömür sürdürdüğüm geleneğim bu bozulacak. Son bir şans dilemesi için dudaklarımı ıslatacak kadar da olsa.'' ''Kipis!'' Kadehi başına dikti, ötekiler de. Messi odada gittikçe artan gerginliğin farkındaydı. Neredeyse elle tutulacak kadar gerçek bir gerilim. Kadehini masanın üzerine bırakıp önce Anna ve Slenski'ye sonra Sarinen'e baktı. ''Hazır mıyız?'' Sarinen evet anlamında başını sallayıp gülümsedi. ''İleri ve yukarı.'' El fenerini ve paraşütünü aldı. Ötekiler onu izleyip kapıdan çıktılar. Helsinki'nin Malmi Havaalanı'nda Finlandiya Hava Kuvvetleri İrtibat Bürosu'nun harekat merkezi olarak çalışan küçücük oda, köşede kıpkırmızı yanan sobaya rağmen buz gibiydi. Filo komutanı Palas Oteli'ndeki bir akşam yemeğinden çağrılarak getirtilmişti. Masanın ardındaki nöbetçi subaya bakarken gözlerinde yemeğinin yarıda kesilmesinden ne kadar rahatsız olduğu okunuyordu. ''Ciddi olamazlar Meti.'' Nöbetçi subayı 20'lerinde uzun boylu ve zayıf biriydi. Hava kuvvetleri gocuğuyla eldivenlerini giymiş, kaşkolunu takmıştı ama şapkasının altına geçirdiği pek de askeri görünüşlü olmayan kulaklıkları onu gülünç yapmıştı. Hiç olmazsa kulaklarının donmasını önlüyorlardı ya. ''Maalesef efendim. Birinci öncelik dediler. Eğer uçak havalanmayı başarırsa Rus hava sahasına girmeden önce durdurulacak.'' ''Savunma Bakanlığındakiler çıldırmış olmalı. Böyle bir havada uçmamızı nasıl isterler? Neler oluyor? Nerede şifreli talimat? Hani belgeler?'' Nöbetçi subay omuzlarını silkti. ''Keşke siz cevap verebilseydiniz efendim. Ama bakanlıktaki omzu kalabalıkları bilirsiniz. Bize mantar muamelesi yaparlar. Pisliği bize temizletip hiçbir açıklama yapmazlar. Her şey gizli dediler. Yazılı emir ya da talimat verilmeyecek.'' Filo komutanı hayır anlamında başını kuşkuyla salladı. Çok olağan dışı, emirlerin tekrarlanmasını isteyeceğim. Ben istedim bile efendim. Telefonla ordu komutanını aradım. Emri doğruladılar. Pilotların hayatını tehlikeye attığını görmüyor mu? Böyle bir havada bir balona ihtiyacım var. Nöbetçi subay omuzunu silkti. Maalesef emirler çok açık efendim. Ne pahasına olursa olsun uçak durdurulacak. Ne tip bir uçak? Kesin emin değiller ama büyük ihtimalle Norseman C-64. Yine de emin olabileceğimiz bir şey var. Bu gece havadaki tek hafif uçak olacak. Muhtemel rotaları çıkardım. Filo komutanı nöbetçi subayın uzattığı kağıdı inceledi. Sonra ayağa kalkıp pencerenin yanına gitti. Dışarıdaki yükleme sahasını aydınlatan klik ampullerinin ışığında tipinin savurduğu karı görebiliyordu. Harekat odası 3 Focke Wulf 44'ünün tutulduğu büyük ahşap hangarın arka bölümündeydi. Almanlar bu yaşlı uçakları 8 yıl kadar önce uçmalarını sağlayacak bollukta yedek parçayla birlikte bırakıp çekilmişlerdi. Focke Wulf'un ilkel radarları böyle bir havada bir çingenenin falı kadar bile iş görmezdi. Dışarıdaki gibi bir havada uçacak uçakların en iyisi de değillerdi. Üstelik fırtına giderek şiddetini artırıyordu. Bulutların içinde koşullar çok daha kötü olacaktı. Filo komutanı dönüp içini çekti. Anlaşılan elimizden söylenenleri yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Yine de bakanlığı kendim arayacağım, emin olmak için. O uçağı düşürme emri aldığımızı söyledin, değil mi? Emirler böyleydi efendim, hiç kuşku yok. Komutan çenesini kaşıyıp derin bir nefes aldı. Belki de aceleyle kaçmaya çalışan bir Rus casusu. Böyle bir havada başka kim uçmaya cesaret edebilir ki? Tek söyleyebileceğim, umarım o piçi yakalamak için gösterdiğimiz gayrete değer. Nöbetçi subaya başıyla işaret edip telefonu kaldırdı. Peki alameti, bizimkilere hazırlanma emrini ilet. Çocukları çok dikkatli olmaları için uyarsak iyi olur. Yukarısı epey kötü görünüyor. Ayrım sonu, sayfa 317.